Ayrım 8, Hepimiz Katiliz, Sömürgecilik Bir Sistemdir, Jean-Paul Sartre, sayfa 71. Hor-görü Anayasası. Bize oy vereceğimizi söylediler, aldatılıyoruz. Bir suçu gizleyen bu cafcaflı sözler tülünü çekip alalım. 28 Eylül 1958 seçim günü değil, zorun uygulandığı bir gün olacak ve bu kez zor bize karşı uygulanacak. Devlet Başkanı Coty, General de Gaulle'ü hükümet kurmakla görevlendirdikten sonra de Gaulle 1 Haziran 1958'de Ulusal Meclis tarafından başbakanlığa seçildi ve böylece halk oyuyla kabul edilecek yeni bir anayasa hazırlamakla görevlendirildi. Ulusal Meclis karşısında devlet başkanına büyük haklar tanıyan bu yeni başkanlık sistemi anayasası 28 Eylül 1958'de halk oyuna sunulacaktı. Yayıncının notu. Bu plebisiti kim önermişti? Hiç kimse. Bunu egemen bir ulusa zorla dayatıyorlar. Plebisit bir gaspçı gibi saldıracak üzerimize. Bu olaydan kendimizi susarak sıyıracağımızı ummayalım sakın. Çekimser kalan herkes kör gözüm çoğunluğa oy vermiş olacak, hangi çoğunluk olursa olsun. Gerçi en azından Fransa'da verdiğimiz oyları görme hakkına sahip olmadıklarını biliyorum. Başka zorlamalar, başka hileler var. Bir seçimin özgürlüğü, eğer bu seçim sadece bir seçim kabininin varlığıyla korunuyorsa, utanç verici olacaktır. Gerçekte seçimin özgürlüğünü güvence altına alan kurumlardır ve ahlaktır. Periyodik olarak seçmen anketleri düzenlenmesi, yurttaşları belirsizlik ve aceleci davranmaktan korur. Çok partililik, bu partilerden her birini programını durmaksızın açıklamak zorunda bırakmaktadır. Kısaca seçmen, genel kabul gören biçimler içinde görüşünü sunar, dayanakları, alışkanlıkları vardır seçmenin. Politik gelenekler çerçevesi içinde kendisini ifade ettiği sürece yeni olan onu güvensizleştirmez. Ne var ki bizim referandumumuz öngörülemez olanın kuşkulu çekiciliğine sahip. Yeni olanın eski olanla ilişkisi tersine dönmüş durumda. Önce kurumlarımız paramparça kalasıya kadar eziliyor, daha sonra bize bir kraliyet çartasının son derece eskimiş bir paçavrası sunuluyor. Ölmüş cumhuriyeti, geleceğin monarşisinden ayıran sahipsiz topraklarda, oradan oraya koşuşturan seçmen tek başına ve kimsenin yardımı olmaksızın karar vermek zorundadır. Ya hep ya hiç. Hep, İmparator 11. Charles, hiç, artık hiç kimsenin istemediği 4. Cumhuriyete dönüş. Ya General de Gaulle'ün bütün taleplerini kabul edeceğim ya da gerisin geri hiçliğe düşeceğim. Başka çözüm yok mu? Ben bilmek istemiyorum diye yanıtladı iktidarı talep eden. Ya beni kabul edersiniz ya da giderim. Sinsi bir propaganda özleştirmeyle kasıtlı olarak yanıltıyor bizi. Ölmüş olan 4. Cumhuriyet'in şahsiyetlerinden iğreniyorsunuz. Öyleyse demokrasiden nefret ediyorsunuz. Öyleyse de Gaulle'cü monarşi istiyorsunuz. Sistemin tamamen bozulduğu, tuz buz olması için bir vuruşun yettiği ve en acil görevimizin bir devlet kurmak olduğu söylenecektir. Bunu reddetmiyorum. Fakat bizden akla uygun bir gerekçeyle iktidarın zorla ele geçirilmesini meşrulaştırmamız isteniyor. Elbette zorun hukuka dönüştürülmesinin zorunlu olduğu durumlar vardır. Kitleler tarafından iktidara getirilen devrimci bir hükümet, eğer yerini olanca hızıyla doğru dürüst seçilmiş bir kurucu meclise bırakmazsa zorbalığa dönüşür. Peki ama bugün kim kurucu meclisten söz ediyor? General de Gaulle kitleler tarafından seçilmiş biri olmaktan başka her şeydir. Belki de yaratabileceği huzursuzluklardan korktuğu için seçim gezisine çıkmaktan vazgeçen bir aday halkın sevgilisi olabilir mi? Bunun kanıtı bu ayın 4'ünde görüldü. De Gaulle radyoda, televizyonda, toplantılarda konuşabilir. Fakat eğer ölü veya yaralı olması isteniyorsa açık bir alanda konuşmalı. De Gaulle'ün anayasa ilanına karşı gösteri yapanlara polisin vahşice saldırısında bazıları ağır olmak üzere 10 kişi yaralanmıştı. Hayır, De Gaulle'ün hükümeti bir devrimden kaynaklanmadı. En fazla isyana benzer bir gösteriydi söz konusu olan. Ne daha kendisinden bir şey talep edilmeden boyun eğdiğini gösteren bir basın, ne resmi kişilerin geçici laubaliliği, ne de yabancı diplomatların yazdıkları, General de Gaulle'ün Cezayir'deki başkomutan tarafından iktidara getirildiğini unutturamaz bize. Generalin kendisi de bunu unutmuyor. peki sıkıntı duyuyor mu? Umarım duyuyordur. Fakat yasa dışı durumunu bize onaylatmak için acele ettiği kesin. İtibarı ne kadar büyük olursa olsun, evet demediğimiz sürece egemenliğini zor yoluyla sürdürüyor olacaktır. Hem de başkalarının zoru sayesinde, ki bu daha da kötü. Ve seçilmiş temsilcilerimizin güçsüzlüğü sayesinde elbette. Louvre'dan onu oturtmak için çalınan tahtın, biz bu tahtı ona sevdiğimiz için armağan etmediğimiz sürece hiçbir yararı olmayacaktır. Ve hile tam da buradadır işte. İktidarın gasp edilmiş olsa bile meşru bir görünümü vardır. Karışıklık, özellikle görkemli ise düzenle karıştırılır. Birçok Fransız yanıltılıyor. Anayasanın iki yüzlü ataerkilliği, bu insanların yanıltılması için bir başka şey daha yapıyor. Evet oyu verirlerse ahlaki bir düzene oy vermiş olacaklarını, hayır oyunun ise bizi anarşiye sürükleyeceğini düşünüyorlar. Eğer böyle olsaydı bile plebisit yine bir aldatma olacaktı. Cezayir komplocularına oy vermemiz için huzura, disipline, geleneklere dönüşü vaat ediyorlar. Bizi aldatmalarına izin vermeyelim. Dünyanın bütün plebisitleri iktidarı zorla ele geçirmenin bir karışıklık olduğu ve öyle kalacağı gerçeğini ortadan kaldırmaz. Sardalya balığı balık kokar çünkü. De Gaulle'cü rejim sonuna kadar ve bütün görünüşleriyle içinden doğduğu keyfilik ve zor kokusundan kurtulamayacaktır. Zorlama olmaksızın oy verdiğimizi söylemiştim. Fakat bu gerçeğin sadece yarısı. Seçmen bölünmez bir bütündür. Eğer kanserli bir urun saldırısına uğrarsa, bu ur anında bütün seçmenlere yayılır. Eğer tek bir oy zorla elde ediliyorsa, diğer oylar da zorla alınmış demektir. Şu an Cezayir'de Müslümanların görevleri, Müslümanların bağımsızlıklarına kavuşmalarını engellemek olan 500 bin askerle karşı karşıya serbestçe oy kullanabileceklerini ve bağımsızlık talebinde bulunabileceklerini iddia etmeyi kim göze alabilir? Müslümanlardan zorla alınan oylar, anavatandaki evet oyuna ek bir etki sağlamakta, her hayır oyunun gücünü biraz azaltmaktadır. Muhalif, oyunu seçim sandığına attığı an ikinci sınıf vatandaş olacaktır. Verdiği red oyu, komşusunun verdiği evet oyuyla aynı değerde değildir. Her şeyi tamamen birbirine karıştırmak için iki farklı plebisit birleştirildi. Çünkü Afrika halkları yeni anayasada yer alan yürütme ve yasama arasındaki ilişkiyle hiç ilgili değiller. Kara derili seçmen bağımsızlığını istiyor. Fakat kaynakların ve ülkesinin ekonomik gelişiminin bizim desteğimizden vazgeçmesine el verip el vermediğini soruyor. Kara derili seçmenin kendisine sorduğu tek soru bu ve vereceği oy bu soruya vereceği yanıta bağlı. Ve böylece Madagaskar'da ülke içinde özerklik ve özgürlüğe giden yol sayılan bir evetin, Paris'te Fransız halkının vesayet altına alınması ve hayır oylarının etkisini daha da azaltması söz konusudur. Bu sinsi zor kurbanlarını arıyor. Bundan zarar görenler sadece demokratlar olacaktır. Oyların içinin boşaltılması bizzat anayurtta olmaktadır. Belirsizlik öylesine büyük ki, kime ya da neye evet ya da hayır oyu verildiği bilinmemektedir. İlk bakışta bu anayasanın bir portre olduğu görülür. Sanatçının kendi portresidir bu. Egemen ve sadece Tanrı'ya sorumlu olan bu prens başkan De Gaulle değil midir? Generali ulusun seçtiğine bir an bile inanılabilir mi? General iktidar yetkilerini egemen halktan mı alacaktır? Kesinlikle hayır. De Gaulle artık görevdedir ve kendisini seçen yandaşları olmuştur. Yani bunun anlamı seçimin bir törenden başka bir şey olmadığıdır. Peki onu tahta çıkaran kim? Elbette Fransa'nın kendisi, herkes olmasa bile. Hepimiz için görülmez olan bu sert ve katı varlık, yalnızlığı içinde Fransa'nın kulağına bir şeyler fısıldama tenezzülünde bulunuyor. Kanıt mı istiyorsunuz? Geçtiğimiz Perşembe günü henüz General De Gaulle plebisitle onaylanmış değildi. Başkan olmasına sadece entrika ve korku yol açtı. Buna rağmen sürpriz bir konuşma yaparak Fransızları Fransa için anayasaya evet oyu verme doğrultusunda uyardı. İşte konu bu. Fransa De Gaulle'cü seçimi çoktan onayladı. Görevimiz önceden belliydi. Eğer bu görevi reddedersek Fransa bundan zarar görecek ve suçlusu biz olacağız. Eğer bu görevi yerine getirirsek Fransa gülecek ve belki de biz resmi törenlere davet edileceğiz. Yayını germe gücüne sadece Odise'nin sahip olduğu söylenir. Yazgının başkanı rolünü oynamak için gerekli kibir de sadece De Gaulle'de vardı. Ben Tanrı'ya inanmıyordum fakat bu plebisitte Tanrı'yla bugün iktidar talebinde bulunan kişi arasında seçim yapmak zorunda kalsaydım, Tanrı'yı seçmeyi yeğlerdim çünkü Tanrı daha alçak gönüllüdür. Tanrı sevgimizin tümünü ve sonsuz bir saygı ister bizden. Fakat rahiplerden öğrendiğime göre Tanrı da sevgimize karşılık verir ve en yoksulumuzun bile özgürlüğüne sonsuz saygı duyar. Gelecekteki kralımız da kendisine saygı duymamızı istiyor. Fakat ben onun bize saygı duyduğundan kaygılıyım. Kısaca Tanrı insanlara gereksinim duyar, oysa General de Gaulle'ün Fransızlara gereksinimi yok. Yoksa var mı? Şöyle demişti. Sizin güveninize gereksinim duyuyorum. Fakat generale 28 Eylül'de bir defaya mahsus güven duymamız yeterli. 28 Eylül'de her şey generalin istediği gibi giderse, bize açıkça hiç güvenmeyen ve bu hörgörü anayasasını kabul etmemizi isteyen adamın ellerine bırakacağız kendimizi. Halk meclisi gerici bir senato tarafından kuşatılacak. Bu meclisin elinden bakanlarını kendi içinden kendisinin seçme olanağı alınmıştır. Ve neredeyse kendisini zorla dayatılan hükümeti düşürme olanağı da engellenmektedir. Meclisin yasama süresi kısaltılmış, meclisi feshetme hakkı ve son derece belirsiz bahanelerle faaliyetini durdurma olanağı elde edilmiştir. Fransızlar bütün bu haklardan yoksun kılınanların bizler olduğunu kavruyor musunuz? 1958 referandumu Karl Marx'ın 100 yıl önce söylediğini anımsatıyor bana. 1848'de genel seçim hakkı kısa süre sonra kaldırılması için ortaya atılmıştı. Belirsizlik tam da buradadır işte. Çünkü bu anayasa ilk bakışta bir insanın elinden çıkmış, o insanın devasa bir portresidir. Ne var ki daha yakından değerlendirildiğinde, bu adamı iktidara getiren güçler arasında varılan uzlaşmanın sonucu olduğu görülür. Bu güçler Cezayirli feodal beyler ve mali sermayedir. Feodal beyleri hoşnut etmek için Fransa'nın köylü kesimine seçmenler arasında öncelik tanınmıştı. Köylünün bütünü oy verecekti. İşçilere bu hak tanınmamıştı. Fakat onlar da Legion d'Honneur'le ödüllendiriliyorlardı. Bankaları hoşnut etmek için bakanlar ulusal meclisin dışından seçilecekti. Zaten başka türlü de olamazdı. Cezayir'deki toprak sahipleri tarafından iktidara getirilen De Gaulle, bakanlarını bankacılardan seçti. Mali sermaye yürütmeyi, parlamentoculuk oyunundan kurtararak devleti denetlemeyi ummaktadır. Temsilcileri artık bakanlar üzerinde baskı uygulamakla yetinmeyecekler, bizzat kendileri bakan olacaklardır. Askerlerin temsilcileri köylülüğe, yani her şeye rağmen seçmenlerin en gerici kesimine, 12 yıldır giderleri taşıyan bu kesime ayrıcalık tanımakla orduya ayrılacak en yüksek kredileri gözünü bile kırpmadan onaylayacak bulunmaz bir meclis seçileceğini umuyorlardı. Bulunmaz meclis, La Chambre Introuvable, 1815 Ekim'inde 1. Napolyon'un yenilgiye uğraması, sürgün edilmesi ve monarşinin yeniden kurulmasından sonra toplanan ve Eylül 1816'da büyük bir kendini beğenmişlikle en gerici yasaları çıkardıktan sonra feshedilen, aşırı kralcı milletvekillerini oluşturduğu meclise verilen ironik bir tanım, yayıncının notu. Parisli kapitalistler, Cezayirli toprak sahipleri. Ben bu insanların iyi anlaştıklarını iddia etmiyorum. Tam tersine, General de Gaulle bu iki kesimin savaş alanı, anayasa ise çelişkilerinin geometrik yeri olacaktır. Ne var ki bunlar tek bir noktada birleşiyorlar. Halkın sesini zor ve şiddet kullanarak kesmek. Yalan dolanla yanıltamadıkları insanlara karşı bu kez ağır toplar sürülüyor. Açıkça söylüyorum. Bu iktidar zorun içinden doğdu, dolayısıyla kendisini zor kullanarak koruyacak. De Gaulle'ü başımıza şantaj sardı ve yine şantaj başımızda kalmasını sağlayacak. Henüz dipçik darbeleriyle seçim sandıklarına sürülmediğimizi kabul ediyorum. Fakat söylediğim şu, eğer seçmenler terörize ediliyorsa o seçim özgür değildir. Bu tehditler olmasaydı Paris'e paraşütçüleri indirecek Cezayir uçaklarının uçuş için hazır beklediği söylentisi olmasaydı, Dişlerinin arasında bıçak taşıyan adam korkusu olmasaydı, bu anayasa kahkahalarla karşılanırdı. Çünkü hiç kimsenin ciddiye alamayacağı kadar karışık, budalaca ve safça gericidir. Eğer 4. Cumhuriyet öldüyse nedeni her şeyden önce halktan kopmuş olmasıdır. Halkı tamamen reddederek 4. Cumhuriyet'in düştüğü durumdan daha iyi durumda olacaklarını mı sanıyorlar? 4 Eylül törenleri başımıza sarmak istedikleri Fransa örneğine göre yapılmıştı. Ortada prensin yeri, çevresinde ise seçilmişler topluluğu ve polis barikatlarının ardında çok uzaklarda hayır diyen halkın homurtusu. Haziran ayındaki bu adama güvenenlere dönüyor ve soruyorum, neden bu anayasa? General de Gaulle'ün kendilerinin güvenine gereksinim duyduğunu söylüyorlar, bunu anlıyorum. De Gaulle'ün yüksek rütbelilerle karşı karşıya geleceğini, eğer arkasında ülke olmazsa bu güç denemesinden başarıyla çıkamayacağından hareket ediyorlar. Bunu da anlayabilirim. Fakat oylarıyla Cezayir'de düzen ve barışı yeniden kurmak için vekalet verdiklerini nereden çıkarıyorlar? Verilen evet oyu, De Gaulle'ün 1 Haziran'dan bu yana yaptıklarının onaylanmasıdır. Bay Sustey'in kabineye girmesini onaylıyorsunuz, fakat Bay Sustey yardım komisyonlarının adeta resmi temsilcisidir. General Massu'nun terfi ettirilmesini onaylıyorsunuz. Oysa Massu, 13 Mayıs'ın baş sorumlularından biridir. Demek ki aşırılara karşı oy kullanabilmek için vereceğiniz evet oyunu onlarınkiyle birleştirmekten başka bir çare bulamadınız. Çünkü hepsi evet diyecek, bundan kuşkunuz olmasın. Bunu Tanrı bilecek, General de Gaulle değil. Onaylayanlarla aynı yanıtı verdiğiniz için bütünleşmeyi kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? De Gaulle nereden bilsin? Her şey hileli. Eğer General de Gaulle reformlara somut bir eyleme başlamak, belli sivil ve askeri unsurlara karşı mücadele yürütmek için desteğimizi istemiş olsaydı, ilk önce programını açıklardı. İsyancılarla görüşmeler yapacağım ya da savaşı sonuna kadar sürdüreceğim dediğini varsayalım. Her şey ne kadar açık olurdu. Bu durumda herkes sorumluluğu üstlenirdi. Bunu yapacak yerde bizleri, devlet başkanı ve ulusal meclisin henüz fantezi alanında bulunan o günkü yetkileri üzerinde düşünmeye çağırıyor. Fransa iğrenç bir savaşa batmış durumda. Fiyatlar hızla yükseliyor. Endüstri pazar arayışı içinde. Ve bize bir anayasa öneriliyor. Şu bir yana, hiçbir şey yok, suskunluk ya da belirsiz sözcükler, her biri kendi tarzında aceleyle yorum yapanlar. Hayır, general desteğimizi istemiyor. İstediği itaat etmemizden başka bir şey değil. Peki neden itaat etmemiz gerekiyormuş? Fransa 150 yıldan bu yana yetişkin durumda. Neden bir babaya gereksinim duysun? Dikkat edin, çocukluk döneminin budalalıklarına dönmemiz uzun sürmeyecek. Yetişkinler buna pek fazla eğilim gösterirler. Bütün bunları bildiğimizi, ne var ki Cezayir'deki isyanı bastıracak tek kişinin De Gaulle olması nedeniyle egemenliğe boyun eğmek gerektiğini söyleyerek yanıtlayacaksınız beni. O ve isyancıları bastırmak mı? Hem de onu iktidara getiren ve onu iktidarda tutan Cezayir'ken, öyle mi? Fransa'da bu hükümet otoriter olmayı beceriyor. Polise kalabalık üzerine ateş emri vermeyi, muhalefet gazetelerine el koymayı çoktan öğrendi. Ne var ki Cezayir söz konusu olduğunda onun Bourget Manouri kabilesinden farkının ne olacağı boşuna keşfedilmeye çalışılacaktır. Marius Bourget Manouri 17 Haziran'dan 30 Eylül 1957'ye kadar Cumhurbaşkanı Cezayir FLN'sine karşı sert politikanın savunucusu. De Gaulle'e oy verdiğinizde ona şimdiden sahip olmadığı neyi vermiş oluyorsunuz? General mutlak iktidara sahip. 3 ay içinde her şeyi yapabilirdi fakat yapmadı. Buna karşılık aşırılar güçleniyor. Bu büyük gölgenin altında daha da çoğalacaklarından emin olabilirsiniz. Ve umarım aniden maskesini çıkaran herhangi bir Nasır'ın Nagibini seçmiş olmazsınız. 23 Temmuz 1952'de Mısır'da Özgür Subaylar Grubu, Nasır ve Nagib'in liderliğinde monarşiyi yıktılar. Nagib 1954 yılında Nasır'ın sosyal reformist çizgisine karşı çıktı. Bunun üzerine devlet başkanı görevinden alınan Nagib'in yerine Nasır geçti. Yayıncının notu. Her şey hileli. Yalan ve şiddet, şantaj, terör, belirsizlik. Bu referandumda her şey bilincin ırzına geçilmesi ve karşıt oyların değerini yitirmesi için ayarlanmıştır. Eğer evet oyları çoğunlukta çıkarsa olacakları düşünebilirsiniz. Fakat gelecek bir yana bırakılsa bile tehdit altında seçmek onur kırıcıdır. Bu plebisiti engelleyemediğimize göre verebileceğimiz tek bir yanıt kalıyor, hayır. Fakat önümüzdeki son tuzağa da düşmeyelim. Her zaman hayır diyen biri olmayalım. Bizi kasıtlı olarak salt reddediş köşesine sıkıştırdılar. Birleşelim ve bu reddedişe bir anlam kazandıralım. Monarşiye verdiğimiz hayır oyu kurucu meclis anlamına gelmek zorundadır. General de Gaulle ve çevresindekilere şöyle diyeceğiz. Bir noktada sizinle aynı fikirdeyiz. 4. Cumhuriyet öldü. Onu yeniden hayata döndürmeyi düşünmüyoruz. Fakat 5. Cumhuriyeti oluşturmak sizin işiniz değil. Bu tam ve eksiksiz egemenliği içinde Fransız halkının işidir. 11 Eylül 1958. Bir kral isteyen kurbağalar. Çok, çok fazla evet oyu verilecek. Fakat niçin evet diyorlar? Anayasa için mi? Hiç kimsenin umrunda değil ki bu. Peki program için mi? Generalin başının değdiği en yüksek yerden, göklerden zaman zaman anlamı çözülemeyen bir kehanet düşer. Hayır, onaylamak istedikleri bir adamdır sadece. Engellerle, duvarlarla ve anlaşmazlıklarla dolu, herkesin komşusuyla kavgalı olduğu bu parsellenmiş ülkede birliğin adamı birdenbire öne çıkıyor. 28 Eylül'de az farklı da olsa kazanırsa eğer, hepimizin bildiği gibi kendisini çoğunluğun lideri olarak değil, bütün Fransızların birliğini gerçekleştiren biri olarak görecek. Şu an herhangi bir şey sunmaktan kaçınıyor. Oysa dünyada çıkarlar birbirine karşıt ve dağılmış durumdadır. Ne var ki seçmen başını kaldırıp baktığında bulutların üzerinde büyüleyici birlik serabı olduğunu görecektir. Eğer ona oy verirsek sağ ve sol, aynı kendi sağ kulağıyla sol kulağının birleştiği gibi birleşecek. Aynı saçının ayrım çizgisiyle ayak tabanlarının birleştiği gibi büyük sermaye ile yol işçileri birleşecek. Fransızların çoğu birbirinden nefret etmektedir. Bunlar de Gaulle'ün şahsında birbirlerini sevecek, örgütsel sağlamlığı, toplumsal bütünleşmenin en yüksek derecesini sembolize etmek isteyen bu büyük varlıkta herkes kendisini eşit hissedecekti. Bunca diktatörden sonra bu mistik birliğin anlaşmazlıklarımızı çözmeyeceği, sadece bunların üstünü örteceği neden görülemiyor? Bir ülkenin acı veren birlik özlemini, bu anın çelişkileri bu birliği olanaksız kıldığında bir adama projeksiyon yaptığı neden bilinmiyor? Seçmenin uyuduğu düşünülebilir. Çevrenize bir bakın. Evet oyları, hayır oyları her yerde yaygınlaşıyor. Duvarlarda, taşra gazetelerinde, ekspreste. Hayır oyu nedenlerini ifade etmekte, kararını açıklamaktadır. Ateşli bir geometridir bu. Evet oyları ise sızlanıyor. Kendilerini büyük düşlere, büyük duygulara, büyük sözlere, çoğu kez diktatörlüklerin kurulmasından önce rastlanan gözyaşı sellerine bırakıyorlar. Karanlık bir coşkunluk. Evet oyları akla karşı aslında hiç bilmediği yüreğin gerekçelerine dayanıyor. Oysa bu işte yürek yoktur. Eğer sadece kahramanlık döneminin yol arkadaşına, her zaman büyük saygı duydukları lidere sadık kalan ilk de Gaulle'cüler söz konusu olsaydı şaşırmak gerekmezdi. Öte yandan hayatın kötü oyun oynadığı bazı insanların Tanrı'ya ve her şeyden önce onun canlı sembolüne inanma gereksinimi duymaları da normaldir. Tek başına kalmış, aldatılmış ne kadar çok kadın, kinini bütün insanlığa yöneltir. Bu kadınlar insanlarla ilgili her şeyden nefret eder. Köpekleri ve insan üstü olanları severler. Ne var ki geleceğin kralına genç insanlar da oy verecekler. Aktif, bazen mutlu, kendilerini içtenlikle cumhuriyetçi olarak değerlendiren aydınlar bunlar. İçlerinden birçoğu teknisyen, ekip olarak çalışıyor. Bir sorunun nasıl ortaya çıktığını, nasıl çözümlendiğini biliyorlar. Bütün kesinliklere rağmen pratikte karşılıklı denetimin, karşılıklı yardımlaşma ve tartışmaların ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş bulunuyorlar. Artık Noel Baba'ya inanmıyorlar. Ve bu insanların bir yüce kişiyle ne ilgileri olabilir? kamu yararı söz konusu olduğunda neden denetleyebilecekleri teknik örgütlenme yerine o yanılmaz prense bel bağlamaktadırlar? Herhalde General de Gaulle'ün kişiliği kendi başına ve sessizce biraz belirsiz bir politika tablosu sunuyor. Ve her şeyden önce cumhuriyetçiler bu tabloyu deşifre edebilmek için Fransa'ya, cumhuriyete, dünyaya ve kendilerine ilişkin belli bir düşünceye sahip olmak zorundalar. Eğer sayısız araştırmalara, belgelere ve özel konuşmalarımıza güvenerek önümüzdeki pazar günü evet oyu verecek bu son derece dürüst ve son derece demokrat seçmenlerin eğilim ve düşüncelerini belirleyebilseydik, öyle inanıyorum ki onların da bir serabın kurbanı olduklarını görecektik. Ve onlar bu tabloyu görebilselerdi eğer, içlerinden bazıları kendilerini tanıyacak ve belki de gözleri açılacaktı. Kendisine duyduğu nefretten dolayı kendisini darmadağın eden bu uğursuz 4. Cumhuriyet'ten hareket etmek gerekir. 4. Cumhuriyet'e yöneltilen suçlamalar yeni değil. Bu suçlamalar 6 Şubat 1934'te bu suçlamalar nedeniyle ömrünün bittiği sanılan 3. Cumhuriyet'e karşı da yöneltilmişti. Antifaşist bir genel grevi gerekçe gösteren 6 Şubat 1934'teki faşist darbe girişimi kastediliyor yayıncının notu. O zamanlar bu suçlamalar daha yumuşaktı ve bu kadar da oy birliği içinde yapılmıyordu. Fakat daha az haklı değildi. Rejimin 1947'den bu yana boşa işlemekte olduğu, ulusal meclisin halktan yani seçmenlerden koptuğu, politikacılarımızın atıl hale geldiği ve olayların seyrini belirleyen acımasız yasalara itaat ettikleri gerçektir. Öncelikle dikkat çeken kabinelerin istikrarsızlığıydı. Hükümetlerin birdenbire bazen beklenmedik düşüşleri, sürekli krizler birçok Fransız için karışıklığın ta kendisiydi. Gerçekte ise her zaman tek bir kabine vardı. Bu kabine istikrarlıydı. Fakat dönüp duruyordu. Bakan olabileceklerini oluşturduğu küçük ekip halka şeklinde dans ediyor. Herkes yanındakinin elini tutmuş bir projektörün kendi yüzünü aydınlatmasını bekliyordu. Bay Pfiffling ve Bay Schumann yakın bazı dostları için farklı insanlar olabilir. Ne var ki politik açıdan birey olarak birbirlerinden farkları görülmez. Aynı çoğunluk tarafından desteklenerek iktidara gelen yeniler eskilerin politikasını sürdürdüler. Yani uyuşuklukta ısrar ettiler. Bütün dönem boyunca hemen onarılan tek bir çatlak görülmüştü. Mendes Frans kabinesiydi bu. Mendes Frans sonradan görme kliğin içinde değildi. Bunu da ona iyice hissettirdiler. Pierre Mendes France 17 Haziran 1954'ten 6 Şubat 1955'e kadar başbakan. Fransız-Hindi-Çin'i savaşlarını sona erdirmiş, Tunus'un ve Fas'ın bağımsızlığına ivme kazandırmış ve hükümeti düşürülerek gerçekleştirilmesi engellenen iç reformları planlamıştı. Yayıncının notu. 8. ayrımın sonu sayfa 81.